Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 20 Ramazan 1445 ve Miladi 31 Mart 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki henüz daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumun ardından Din alemi Hüccetül İslam Kazım'ı ile Ramazan ayında Kur'an okumanın faziletleri üzerine yapılan röportaj, Pencere Podcast'i, Gençlik Gevheri ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı'ndan milli buz hokey kızlarına tebrik mesajı geldi. İran ile Türkiye Cumhurbaşkanlarından ikili münasebetlerin geliştirilmesine vurgu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonistler dünyanın gözü önünde suç işliyor dedi. Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin ve Gazze şeridindeki mazlum halklara destek yürüyüşü düzenlendi. Ve Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun polis güçlerini hedef almasını kınadı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran Milli Buz Hokeyi kızlarını Asya Pasifik Şampiyonası'nı kazanmalarından dolayı tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yayımladığı mesajında İran Kadın Milli Buz Hokeyi takımının Asya Pasifik Şampiyonası'nda değerli şampiyonluk unvanını kazandıkları için İranlı kadın sporcuları başta olmak üzere halkı ve spor camiasını tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yenilmeden 4 maçla elde edilen bu umut verici başarının bu toprakların değerli ve hak eden kadınlarının yetenek ve liyakatlarının açık bir kanıtı olduğunu ekledi. İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibov da Asya ve Pasifik oyunlarında şampiyon olan kadın buz hokeyi takımını tebrik eden mesajında İranlı kadınların yetkinliğinin dünya müsabakalarında birçok kez kanıtlandığını söyledi. İran Kadın Milli Buz Hokeyi takımı Filipinleri yenerek Asya Pasifik oyunlarında şampiyon oldu.
İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları siyasi, ekonomik ve kültürel münasebetlerin daha da gelişmesi için yapılan anlaşmaların takibi ve hayata geçirilmesine ve İslam ümmeti arasında birlik ve beraberliğin pekişmesine vurgu yaptılar. İran'ın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yaptığı görüşmede mübarek Ramazan ayını tebrik edip İslam ümmeti için barış, sebat ve refah dileğinde bulunarak ikili siyasi, ekonomik ve kültürel münasebetlerin daha da gelişmesi için pratik adımların atılmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaların takibini ve uygulanmasını hatırlatarak İran İslam Cumhuriyeti'nin enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye ve geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayarak, ikili işbirliğin iki milletin menfaatlerinin sağlanması doğrultusunda olup, İslam ümmeti arasında birlik ve beraberliğin pekişmesinde rol ifa etmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı almasına rağmen gaspçı Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi nedeniyle Gazze şeridi halkının yaşadığı anlatılamaz acı ve çilelerine dikkat çekerek Siyonist rejimin sadece bu karara değil, aynı zamanda herhangi bir uluslararası yasa, anlaşma ve sözleşmeye uymadığını ve 400'den fazla uluslararası bildiri ve kararın ihlali bu rejimin saldırgan, hukuka aykırı ve insanlık karşıtı duasının bir ifadesi olduğunu, Gazze'deki mazlum halkın desteklenmesi için İslam ülkelerinin ciddi işbirliğinin gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün İslam ümmetinin İslam ülkelerinin liderlerinden Siyonistlerin Filistin'deki soykırımını ve suçlarını durdurmalarını, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında İslam ülkelerinin işbirliği konusunda kararlı ve caydırıcı bir eylemde bulunmalarını beklediğini ifade ederek, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşların Gazze halkına yardım ve yardım sağlamalarına vurgu yaptı. Reisi Amerika hükümetinin cani Siyonist rejime kapsamlı mali ve silah desteği sağlamaya devam ettiği bir durumda Siyonistleri Gazze'deki suçlarını durdurmaya zorlamanın en caydırıcı ve etkili yollarından birinin bölge ülkelerinin bu rejimiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini kesmek olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca Filistin'deki kıtlığın önlenmesi için Gazze şeridine insani yardım gönderilmesi alanında İslam ülkelerinin işbirliği ve birliğine vurgu yaparak İslam Cumhuriyeti'nin bu alanda her türlü girişime hazır olduğunu duyurdu. İran hükümeti ve milletine mübarek Ramazan ayını tebrik eden Türkiye Cumhurbaşkanı da iki ülke arasındaki yüksek düzeyli işbirliği konseyinde iki ülke arasında yapılan anlaşmaların Türkiye hükümeti tarafından takibi ve uygulanması konusundaki kararlarını vurguladı.
Gazze'deki vahim insani duruma değinen Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenane, Filistin için zor zamanlardan geçiyoruz ve Filistin'deki Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurmak tüm ulusların ve hükümetlerin uluslararası sorumluluğundadır. İran İslam Cumhuriyeti kuruluş ve bayrak günü münasebetiyle bugün Abbas Hava Turizm Bölgesi'nde tören düzenlendi. Törende Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Zeytullah Zergami, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani ve birçok yetkilinin yanı sıra İran'daki yabancı ülke büyükelçileri de katıldı. Törende konuşan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani, meydanlarda, şehirlerde ve köylerde devrimci hareketiyle tüm gücüyle İran'ın şu anlı İslam devriminin zaferinde rol oynayan Büyük İran Milleti, İran İslam Cumhuriyeti'nin korucusu İmam Hümeyni'nin önderliğinde İran İslam Cumhuriyeti sistemini 1 Nisan 1979'da zafere ulaştırdığı ifadelerine kullandı. Kenane konuşmasının devamında ülkedeki tüm etnik gruplar ve loncalar İran bayrağının dalgalanmasının devamında omuz omuza rol oynamaya hazır ve kararlıdır dedi. İran'ın 45 yılı geride bıraktığını ve 2023 yılının İslam Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinde bereketli bir yer olduğunu belirten bakanlık sözcüsü, İran'ın yeni yılda İran'la ilişkilerini ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirmek isteyen ülkelerle ilişkilerini genişletme kararı aldığını bildirdi. Kenane son olarak Gazze'deki vahim insani duruma değinerek, Filistin için zor zamanlardan geçiyoruz ve Filistin'deki Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurmak tüm ulusların ve hükümetlerin uluslararası sorumluluğundadır açıklamasında bulundu.
İtalya, Norveç, Amerika, Japonya ve Fas halkı Gazze şeridinde yaşayan Filistinlere Siyonist işgalci rejimin askerleri tarafından uygulanan soykırımı kınamak için bir kez daha gösteri düzenledi. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre binlerce İtalyan, cumartesi günü İtalya'nın başkenti Roma kentinde Filistin bayrakları ve Roma'nın merkezi sokaklarında Gazze şeridi sakinlerine Filistin direnişine destek yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. İtalya'nın başkentine savaşın durdurulması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundular. Roma'daki İsrail karşıtı gösterilerin yanı sıra Milano ve Torino gibi diğer büyük İtalyan şehirlerinde de benzer gösteriler düzenlendi. İtalyan üniversitelerinin 1500'den fazla profesörü de bu ülkenin sahte Siyonist rejimle bilimsel ve akademik işbirliğinin durdurulmasını talep etti. Büyük Roma Üniversitesi de dahil olmak üzere İtalyan üniversitelerinin öğrencileri de gaspçı Siyonist rejimi protesto etti ve İtalyan üniversitelerinin sahte Siyonist rejimle işbirliğinin boykot edilmesini talep etti. Bu arada dünyanın üç farklı kıtasından insanlar da cumartesi günü Gazze şeridi halkına destek vermek ve Siyonist rejimin Gazze şeridindeki suçlarını kınamak için gösteri düzenledi. Norveç'in başkenti Oslo halkı, Filistin halkına destek vermek ve Siyonist işgalci rejimin Gazze şeridindeki suçlarına son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Amerika'nın San Francisco kentindeki Filistin destekçileri sembolik bir girişimle Siyonist işgalci rejimi yardım ve destek sağlamak üzere harekete geçen savaş gemisinin hareketini engellemeye çalıştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da da Gazze şeridi halkına destek vermek ve sahte Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik tecavüzünü durdurmak amacıyla bir gösteri düzenlendi. Fas'ta da binlerce insan Filistin ulusuyla dayanışma içinde ve soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı yürüttüğü savaşı kınayarak gösteri düzenledi. Tanca, Tetuan, Bani Melal, Çefçaven, Aldar Albayda ve Agadir dahil olmak üzere Mağrib'in 52 şehrinde faslı göstericiler Filistin ulusuna ve Gazze şeridi sakinlerine tam destek verdiklerini ilan ettiler. Siyonist soykırım rejiminin Filistinlilere karşı işlediği suçlar dünyanın tepkisine neden olmuş. Dünyanın her yerinde insanlar, çeşitli hükümetler ve uluslararası kurumlar mazlum Filistin halkına destek çağrısında bulunmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki Filistin halkının destekçileri son aylarda gösteriler düzenleyerek Siyonist işgalci rejimin Gazze şeridi halkına karşı işlediği suçları kınamıştır. Filistin milleti 75 yılı aşkın süredir soykırımcı Siyonist rejimin baskıları altında en basit haklarından bile mahrum bırakılıyor.
Birleşmiş Milletler Gazze şeridindeki Filistinli polis memurlarının soykırımcı İsrail rejiminin ordusu tarafından hedef alınmasını büyük bir suç olarak nitirledi. İran'ın haberine göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamasının ancak sivil düzen ve güvenliğin sağlanması ile mümkün olabileceğini, yardım ve güvenlik güçlerinin öldürülmesinin durdurulması gerektiğini vurguladı. Filistin hükümetinin Gazze şeridindeki enformasyon ofisine göre soykırımcı İsrail rejiminin askerleri Şucaiye mahallesindeki yardım güçlerine ve Filistin polisine hedef alarak biri polis memuru olmak üzere 17 kişiyi şehit etti. Bu Filistinli merkez Gazze şeridindeki insanlı yardımın koordinasyonu ve dağıtımından yardım güçlerinin ve polisin sorumlu olduğunu ve Şucaiye kulübünde aktif olduklarını ekledi. Gazze şeridindeki Filistin yönetimi enformasyon ofisi İsrail ordusunun Şucaiye mahallesindeki El Sanafur meydanında bir polis memurunu ve ailesinden 6 kişiyi şehit ettiğini duyurdu. Filistin Semahabar Ajansı soykırım işleyen İsrail ordusunun Gazze'deki El Kuveyt meydanında insani yardım bekleyen Filistinlilere hedef alması sonucu 12 kişinin şehit olduğu, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Lübnanlı İslami Direniş savaşçıları bir kez daha soykırımcı İsrail rejiminin işgalatındaki toprakların kuzeyindeki askeri üslerini hedef aldı. Son birkaç ayda Siyonist işgalci rejimin korkunç suçları ve Gazze şeridindeki sahte Siyonist rejim tarafından Filistinlilere yönelik soykırım sonrasında Lübnan Hizbullah, gaspçı Siyonist rejimin işgalatındaki bölgelerin kuzeyindeki askeri mevzilerini hedef almıştır. Bu bölgelerde yaşayan Siyonistler arasında korku yaratan bir konu. Şu ana kadar 10 binlerce Siyonist direniş saldırıları korkusuyla Lübnan sınırlarına yakın yerleşim yerlerini terk etmiştir. İran'ın haberine göre Lübnan Hizbullah yaptığı açıklamada İslami direniş savaşçılarının işgalatındaki toprakların kuzeyindeki Ramim ve El Maliki askeri üslerini Berkan füzeleriyle hedef aldığını duyurdu. Lübnan Hizbullah'ın Siyonist soykırımcı rejimin askeri mevzilerine yönelik saldırıları işgalci Siyonist rejimin savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Al-Hiyam şehri ve Al-Tayba köyünü hedef alması sonrasında gerçekleşti. Bundan önce Lübnanlı direniş güçleri, Siyonist rejimin yara yerleşkesindeki Batı Tugayı karargahını ve Kefer Şuba'daki Roysat Alam üssünü İHA'lı saldırılarıyla hedef aldı. Gazze şeridindeki sahte Siyonist rejimin savaşından bu yana işgal altındaki toprakların ve Lübnan'ın sınırları soykırımcı Siyonist rejimiyle Lübnan Hizbullah arasında çatışmalara sahne olmakta. Lübnan Hizbullah Siyonist işgalci rejimin Gazze şeridindeki savaşı durdurulana kadar saldırılarını sürdüreceğini duyurmuştur.
İşgal altındaki toprakların güneyindeki Beersheba bölgesinde Filistinli bir gencin düzenlediği Siyonist karşıtı operasyonda iki İsrail askeri öldürüldü. İran'ın haberine göre Negev bölgesindeki Rahat'ın Filistinli genç sakini Naci Ebu Feri sürpriz bir operasyonla işgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Beersheba'da bir Siyonist yerleşimci kesici silahla yaraladı. Siyonist medya bu operasyonun ardından İsrail rejim askerlerinin aşırı ateş sonucu Naci Ebu Feri'nin şehit olduğunu duyurdu. Siyonist rejimin Gazze şeridini işgal edilmesinin 7 Ekim'den itibaren başlamasının ardından 1948'de işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler, Gazze'deki kardeşleriyle dayanışma amacıyla işgalci Siyonistlere karşı defalarca çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiler. Bir diğer haber ise işgal altındaki Kudüs rejimine ait Topların Gazze şeridinin merkezinde yer alan Deir el-Bala şeridinin doğusunu hedef aldığı yönünde. İşgalci Kudüs ordusunun savaş botlarından Han Yunus, limanı önündeki Şalihat bölgesine ve mültecilerin çadırlarına hedef alması sonucu bir kadın ve bir çocuk şehit oldu. Siyonist rejimin geçtiğimiz Ekim ayının 7'sinden bu yana batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridi ve Batı Şeria'da savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatmıştır. Uluslararası toplumun ve insan haklarının sessizliği İsrail'in Gazze'de ölüm makinesinin suç işlemeye devam etmesine sebebiyet vermiştir.
Suriye'nin Halep kentinde bombalı aracın patlaması sonucu 7 kişi şehit oldu, 30'dan fazla kişi de yaralandı. İran Öğrenci Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre Türkiye'nin desteklediği teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Halep'in kuzey banyolarındaki Azaz kentinde bombalı araç patladı. Bu haberin daha fazla ayrıntısı yayımlanmadı. Bir diğer habere göre Siyonist rejim pazar sabahı Suriye'nin güneyindeki Deran'ın batı banyolarındaki Olirmuk Havzası bölgesini hedef aldı. Geçtiğimiz Perşembe günü Siyonist rejimin Şam'ın banliyosu Seyyid-i Zeynep bölgesinde bir konut binasını hedef alması çok sayıda Suriyeli sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Suriye, işgalci rejimin bu ülke topraklarına yönelik sürekli saldırının, bu rejimin Filistin halkına karşı her gün işlediği savaş suçları, soykırım ve cinayetleri örtbas etme çabaları bağlamında olduğunu vurguladı. İsrail rejiminin hava saldırılarının ardından Suriye hükümetinin defalarca Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne bu saldırıları kınayan ve durdurulmasını isteyen mektuplar göndermiştir.
Gazze şeridindeki Filistin hükümeti Şifa Hastanesi'ni 13 gündür kuşatma altında tutan İsrail rejiminin 400'den fazla Filistin'i şehit ettiğini açıkladı. İşgalci güçlerin Gazze şeridini açtığı soykırım savaşı 177. gününe girerken Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada terör rejimi İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni 13 gündür kuşatma altında tutup baskın yaptığını ve çevresindeki evleri de yıktığını ve yaktığını belirtti. Açıklamada işgalci çetelerin hastanede ve çevresinde yüzlerce hastayı yerinden edilmiş kişi ve sağlık personeline alıkoyup işkence etti, 400'den fazla kişi de şehit ettiğini bildirdi.
Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Asya Yüzyılı Dünyanın Batı'nın Aşağılayıcı Düzeninden Çıkışına Giriş başlığı altında. Son 10 yılda Asya'nın yükselişi veya Asya yüzyılının yükselişi kavramı küresel stratejik söylemin önemli konularından biri haline geldi. Bu kavram dünya toplumunun Asya kıtasına artan ilgisinin en yeni ve aynı zamanda en güçlü tezahürlerinden biridir. 21. yüzyılın ilk yıllarında Amerika'nın giderek zayıfladığı ve Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki dünya düzeninin gücünün azaldığına dair haberler Asya yüzyılı kavramını görüldü. Bu kavramın kökleri Japonya, Çin, Hindistan ve İran gibi büyük Asya güçlerinin son yıllardaki başarılarının anlatılmasından gelmektedir. Asya yüzyılına ilişkin hakim algılar genellikle ilgili eğilimlerin bu kıtadaki ekonomik dönüşümü denetlemekle kalmayıp yapısal ve normatif boyutları da kapsadığı yönündedir. Asya yüzyılı aslında Asyalılaşmanın sonucudur. Asyalılaşmanın kendisi, Asya'nın farklı bölgelerinin istikrarlı bir şekilde ve giderek artan bir şekilde kendi benzersiz ortak ekonomik ve uygarlık gündemleri etrafında birleştiği bir süreçtir. Günümüz Asya'sının coğrafi ve siyasi çeşitliliğe rağmen ortak bir özelliği vardır. O da hızlı ekonomik gelişme ve medeniyetlerin yakınlaşmasıdır. Yeni yüzyılda Asya, ticaret, değer zinciri, üretim ve doğrudan yabancı yatırım dahil olmak üzere çeşitli ekonomik boyutlarda bir hiper bölgeler bloğu olarak birbirine bağlandı. Bu anlamda Asya kıtasının küresel tüketim ve dünya orta sınıfı içindeki payının 2040 yılında %39,54'e ulaşması, bu oran 2017 yılında ise %28,40 olarak gerçekleşti. 20. yüzyılda Batı dünyası ekonomik, askeri, diplomatik ve siyasi tüm alanlarda hakimiyetini kurmaya çalışırken, 21. yüzyıla girildiğinde ekonomik ve siyasi güç dengesi Asya lehine değişti. Ekonomik ve politik gücün ağırlığı Avrupa'dan Atlantik, Asya Pasifik'e doğru değişti. Aslında 1980'li yıllardan itibaren ekonomik faaliyetlerde doğuya doğru stratejik bir kaymanın başladığı ve bu durumun 2050 yılına kadar devam etmesiyle dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Asya'ya doğru olmaya devam edeceği söylenebilir. 2050 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük 4 ekonomisinden 3'ü Çin, Hindistan ve Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri Asyalı olacak. Bu nedenle dünya gücün batıdan doğuya yeniden dağıtılmasıyla karşı karşıyadır. Elbette Asya'nın yükselişi batı dünyasının küresel ilişkiler üzerindeki etkisinin ve nüfuzunun kaybolması anlamına gelmiyor. Asya yüzyılı daha ziyade batının doğu karşısında ekonomik, siyasi ve kurumsal üstünlüğünün kaybolması anlamına geliyor. Modern dünyada Asya ülkeleri artık uluslararası arenada batılı güçleri takip eden bağımlı, zayıf ve pasif oyuncular değil, yavaş yavaş çoğu durumda batılı baskıcı hükümetlere karşı eylem bağımsızlığına sahip aktörler haline geldi. Bu konu Ukrayna-Gazze Savaşı'nda Güvenlik Konseyi'nde Rusya, Çin ve diğer tarafta Amerika arasındaki görüş ayrılıklarında İran'ın Amerika'yı Batı Asya bölgesinden çıkarma eylemlerinde açıkça görülmektedir. Milletlere güvenmenin mümkün olduğunu dünyaya gösteren İran, Batı'nın ve Amerika'nın askeri ikiyüzlülüğünü ve ideolojisini küçük düşürdü. Aslında İran İslam Cumhuriyeti direniş düşüncesini ve zorbalığa karşı direniş cephesini tanımlayarak özellikle Asya'da dünya düzenini değiştirmek için yeni bir eksen yaratmıştır. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları altındaki birçok ülkede hatta Latin Amerika gibi diğer kıtalarda bile özgüvene neden olan bir düşünce. Şu anda aralarında Çin ve İran'ın da bulunduğu Asyalı uygarlık güçleri mevcut dünya düzenini batının değil ulusların çıkarlarını, değerlerini ve normlarını yansıtacak şekilde ilerletmek için geçmişte olduğundan daha fazla çabalıyor. Bu nedenle Amerika giderek liderlik yapamayacak ya da istemeyecek. Çünkü geçmişten farklı olarak uluslararası politikada liderlik rolünü sürdürecek bağlayıcı kaynaklara sahip olmayacak ve artan iç bölünmeler nedeniyle liderlik konusunda eksik kalacak. Kamuoyunun oynamaya hazır olması ve desteklenmesi dünya polisinin rolünden yararlanılmayacak. İslam devriminin lideri İmam Hameney'i kendisine göre gelecek sahnesini Amerikan düzeninin çöküşü bağlamında şöyle açıklamıştı. Amerika dünyadan çekilmek zorunda kalacak. Artık Amerikalıların dünyanın birçok yerinde üsleri var. Bölgemizde Avrupa'da, Asya'da büyük nüfusa sahip askeri üsler paralarını üssün bulunduğu fakir ülkeden alıyor. Masraflarını karşılamalı ve Amerikalılar yemek yemeli ve erkek olmalı. Bitti. Amerika'nın elleri ayakları dünyanın her yerindeki varlığından toplanacak. Değerli dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Fazilet ve maneviyat ayı olan mübarek Ramazan ayının artık son günlerine gelmiş bulunuyoruz. Bu mübarek ayın önemi ve faziletiyle ilgili birkaç programda, özellikle telefon görüşmesinde uzman konuklarımızın görüşlerini sizlerle paylaştık. Mübarek Ramazan ayının fazileti, maneviyatla ilgili olan bu ayın değeri hakkında sizleri bilgilendirdik. Bugün sohbetimizde de yine bu ayın sonlarına geldiğimiz şu günlerde Kur'an-ı Kerim'in faziletini incelemek istiyoruz. Özellikle Ramazan ayında Kur'an okumanın ve Kur'an'ın ne kadar faziletli bir amel olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle Müslümanların yaşamında Kur'an-ı Kerim'in fazileti konusunda Sayın Sadıge'nin görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'le ilgili hadisleri incelediğimizde şu hususlar üzerinde durulduğunu görürüz. Birinci husus, her Müslümanın evinde Kur'an bulundurmasıdır. Bazıları, ya bizler Kur'an okuyamıyoruz, okuma yazmamız yoktur, evde Kur'an bulundurmamızın ne yararı vardır diyebilirler. Bu soruya vereceğimiz cevap şudur ki, okuma yazmanız olmadığı, Kur'an'ı okuyabilmediğiniz halde bile evinizde Kur'an'ı bulundurmanız lazımdır. Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının Müslümanlardan istedikleri evlerinde Kur'an'ı bulundurmalarıdır. Her Müslümanın evinde Kur'an olması gerekir. Çocuklar iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme çağına vardıklarında yaşadıkları evin Kur'an evi, Ehl-i Beyt evi ve Müslüman evi olduğunu anlamalıdırlar. Bu yüce kitabın sayfalarının bile etkisi vardır. Kur'an okunmasa bile evde bulundurulmasının bir takım faydaları vardır. Kısacası ilk görevimiz evde Kur'an'ı bulundurmamızdır. Hadislerden anlaşılan ikinci görev ise Kur'an'a saygı göstermektir. Resulullah Efendimiz'den şöyle bir hadis nakledilmiştir. Men vakkaral Kur'ana fekad vakkarallah. Kur'an'a saygı gösteren ve ona saygılı davranan kimse Allah'a saygı göstermiş ve ona karşı saygılı davranmıştır. Demek ki Kur'an'a karşı yapılan saygısızlık Allah'a saygısızlık sayılır. Kur'an yüce Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah'a saygı gösterilmesi gerektiğine inanan kimse Kur'an'a ve onun kelamına da saygı göstermelidir. Müslümanların Kur'an'a saygı göstermeleri gerekir. Örneğin bir toplantıya Kur'an getirilince insanların ayağa kalkması ve ona karşı saygılı davranmaları gerekir. Kur'an okununca onu dinlemek ve başkalarıyla konuşmamak gerekir. Kur'an'a abdestsiz dokunmamak lazımdır. Bunların her biri Kur'an'a gösterilebilecek saygının birer tezahürleridir. Ancak gerçek saygı, Kur'an'a amel etmek, her şeyimizde onu ölçü almaktır. Kısacası Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının bizden istedikleri her açıdan Kur'an'a saygı göstermek ve onu korumaktır. İlgili hadislerde vurgulanan üçüncü görev ise Kur'an'ı okuyamayanların Kur'an'a bakmalarıdır. Kur'an'ı okuyamayan kimse büyük bir istenlik ve aşkla Kur'an'ı açıp yazılarına bakmalıdır. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. اَنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٍ Okumaksızın Kur'an'a bakmak ibadettir. Elbette okur yazarı olanların da Kur'an'a bakmalarının sevabı ve faydası vardır. Hadislerde Hazreti Ali ile ilgili olarak da şöyle bir tabir yer almıştır. اَنَّظَرُ اِلَى عَلِيِّنْ عِبَادَةٍ Yani Kur'an'ı natık olan Hazreti Ali'ye bakmak ibadettir. Bu hadisler Kur'an ve Ehl-i Beyt'in birlikteliğini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'le ilgili kullanılan birçok tabirler Ehl-i Beyt içinde kullanılmıştır. Ehl-i Beyt'le ilgili kullanılan birçok tabirler Kur'an-ı Kerim içinde kullanılmıştır. Kağıt parçalarına yazılan Kur'an'a bakmak ibadet sayılıyor ise Kur'an-ı natık olan Hazreti Ali'ye bakmanın ibadet sayıldığında asla şüphe etmemek gerekir. Bu hususu daha geniş bir çerçevede ele almak istersek şöyle demek gerekir. İnsana Allah'ı hatırlatan her şeye bakmak ibadettir. Kâbe insana Allah'ı hatırlatıyor olmasından dolayı ona bakmak, onu seyretmek ibadettir. İnsana Allah'ı hatırlatan bir alemin yüzüne bakmak ibadettir. Kur'an-ı Kerim'e bakmak, insana Allah'ı hatırlattığından dolayı ibadet sayılmıştır. Dördüncü görev ise Kur'an'ı dinlemektir. Kur'an'ı okuyamayan kimselerin Kur'an'ı dinlemeleri ve ona kulak asmaları lazımdır. Bizzat Kur'an'ı dinlemek bereket ve hayır vesilesidir. İnsanın maneviyatını artırır. Kur'an'ı dinleyip anlamını anlamak pekala iyidir. Ancak anlamını bilmeyen kimsenin de dinlemesi gerekir. İnsan anlamını anlamıyorum, öyleyse ne gibi yararı vardır diyerek Kur'an'ı dinlemekten kaçınmamalıdır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Men istema'a harfen min kitabillahi min gayri qira'atin keteballahu lehu hasene ve maha anhu seyye'e ve rafa'a lehu derece." Yani Kur'an'ın bir harfine kulak veren, bir ayetini dinleyen, bir suresini dinleyen kimse için dinlediği her bir harfe karşılık bir hasene ve iyilik yazılır, bir günahı silinir ve bir derece yükseltilir. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kuri'el Kur'an fastemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn." Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Beşinci vazife ise Müslümanların Kur'an okumayı öğrenmeleridir. Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının istediğidir bu. Müslümana kendi semavi kitabını, bütün dertlerinin ve sorunlarının reçetesi olan kitabı okuyamaması hiç yakışır mı? İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle nakledilmiştir: "Yenbeği lil mu'min en la yemut hatta yetaallemel Kur'an ev en yekune fî teallumih." Mümin kimseye Kur'an'ı öğrenmiş bulunduğu veyahut en azından öğrenmeye uğraşır durumda ölmek yakışır ancak. Hiç kimse "ben Türk'üm, Fars'ım, Arap değilim, Kur'an'ı öğrenmenin ne gereği vardır" dememelidir. Bu Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının isteklerinin tam tersidir. Kur'an'ı öğrenmek ulaşılması gereken merhalelerden biridir sadece. Daha sonra Kur'an'ı okuma merhalesi gelir ve bunun kendisi de diğer bir merhale için gereklidir. Hadislerde vurgulanan diğer bir görev, biraz önce de değindiğimiz gibi Kur'an'ı okumaktır. Kur'an'ı anlayan veya anlamayan her Müslüman için Kur'an'ı okumak bir görevdir. Resulullah Efendimizin Hazreti Selman'a şöyle buyurdukları nakledilmiştir: "Ya Selman, aleyke bi qira'atil Kur'an fe inne qira'atehu kefaretun lizunub." Ey Selman, sana Kur'an'ı okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü Kur'an'ı okumak günahların kefaretidir. Bazılarının "anlamayan kimsenin Kur'an'ı okumasının ne faydası vardır" gibi sözleri üzücüdür gerçekten. Bu gibi sözlerin söylenmesi ilgili hadisleri bilmemekten kaynaklanıyor. Hadislerde Kur'an'ı okumanın herkes için bir vazife olduğu açıklanmıştır. Asıl amaç Kur'an diliyle tanışma, anlayıp ona amel etmektir. Bu doğrudur. Ancak onu anlamayan kimsenin onu okuma hususunda gaflet etmemesi gerekir. Bir rivayette şöyle geçmiştir: "El-Kur'anu ahdullahi ila halqih. Faqad yanbaghi lil-mar'il muslim an yanzura fi ahdih wa an yaqra'a minhu fi kulli yawmin 50 aya." Kur'an-ı Kerim Allah'ın yaratıklarına olan ahdidir. Müslümanım diyen kimsenin Allah'ın ahdine bakması ve ona başvurması ve en azından her gün 50 ayet okuması gerekir. Böylece Her 4 ayda bir Kur'an hatmedilmiş olur. Eğer Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının bu tavsiyelerine uyulsaydı, insanlar böylesine kendi semavi kitaplarına yabancı kalmaz ve Müslümanların durumu bu hadde varmazdı. Kur'an'ın anlamını bilmeyen kimselerin de onu okumaları gerektiği hususunda, özellikle buna benzer şeylerde de insanların zihinlerinde şüphe yaratılmak istenildiğinden bu konu üzerinde daha fazla duracağız. İnşallah bir başka fırsatta bu hususu daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Kıymetli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Müslümanların dini yaşamında Kur'an-ı Kerim'in önemi, yeri ve faziletiyle ilgili din alimi Sayın Sadiki'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
1930 yılının 18 Nisan'ında saat 20.45 iken İngilizler her zamanki gibi hevesle gece haberlerini dinlemek için radyolarının başında bekliyorlardı. Ama o gece diğer gecelere benzemeyecekti. BBC haber spikeri çok kısa ve garip olan bir cümle kurdu. Burası milli BBC radyosu. Hiçbir haber olmadığı için 10 dakika müzik dinleyiniz. Radyosundan herkese selamlar. Pencere isimli podcast'imizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hiçbir haber olmamasından dolayı yapılan müzik yayını her ne kadar tarihe geçmiş olsa da bir daha tekrarlanmadı. 1930 Nisan'ının 18'i bir istisnaydı çünkü. 20. yüzyıl, kanlı savaşlar, yok edici patlamalar ve çeşitli siyasi olaylarla peş peşe gelen haberlerin yüzyılıydı. Meslekleri haberle iç içe olan kişiler olaylarla dolu yıllar geçirdiler. Haberleri düzenli yayınlamak da bir zorunluluktu. Kim 60'lı yılları habersiz düşünebilir ki? Bilinçlendirme konusunda medyanın rolü göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. 1968 Aralık ayından 1969'un Ekim ayına kadar geçen süreçte polis Zodiac isimli katilin gerçek kimliğine ulaşmaya çalışırken medya düzenli olarak onun hakkında bilgi vermekteydi. Medya konuların sıkça tekrar edilmesi, kişisel güvenliğin sağlanması konusunu toplumun gündelik sorunlarından biri haline getirmiştir. Tabii ki medya yalnızca cinayet haberleri konusunda tepki göstermemekteydi. E.D. Adams isimli Amerikalı bir fotoğrafçının Vietnam Savaşı karmaşasında fotoğrafı siyasi bir örnek olmuştu. Amerikan hükümetinin savaş çığırtkanlığı politikalarına karşı bir gün içinde protesto dalgasını başlatan fotoğraftı bu. Amerikan güçlerinin o ülkeden çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Bu çarpıcı haber 60'lı yıllardan 70'li yıllara kadar etkisini sürdürdü. Elbette insanlar için haber toplama konusu yeni bir konu değildi. Şu an olan şeyleri bilme isteği asırlar önceden de bulunmaktaydı. Bir zamanlar insanlar ateşin dumanından faydalanmaktaydı. Diğer eski zamanlarda ise mesaj götüren güvercinlerden. İlerleyen zamanlarda ise Gutenberg'in matbaası insanlık tarihini değiştirmiştir. Eğer matbaa olmasaydı gazete hiçbir zaman günümüzde üretildiği gibi üretilmezdi. Bir süre sonra telgraf ve radyo gibi aletlerin icadı haber ulaştırma sürecini hem daha hızlı hem daha doğru hale getirdi. Artık radyonun icadıyla herkes dünyadaki değişim dalgasına katılabilirdi. Bu değişim dalgası 20. yüzyılda başka icatların ortaya çıkmasına da neden olmuştu. Artık televizyon çağı başlamıştı. Bilgisayar, internet, akıllı telefonlar gibi yeni buluşlar haber erişme sürecini çok büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu büyük değişimle hem haber sayısı hem de onu ulaştırma hızı artıyordu. Artık insanlar çevrelerindeki olaylardan saniyeden çok daha kısa bir sürede haberdar olabiliyorlardı. 2015 yazındaki olay da buna bir örnektir. Amerikan devleti Teksas'a askeri bir tatbikat yapmaya karar vermişti. Çok sayıda askerin bulunduğu sıradan bir tatbikattı. Ancak kısa sürede Teksaslılar arasında tuhaf haberler kulaktan kulağa yayıldı. Bazıları Amerikan devletinin tatbikat adı altında kendi muhaliflerini tutuklayacağını belirtmekteydi. Bazıları da muhaliflerin Teksas'ın yeraltı sığınaklarında hapsedileceklerini söylüyorlardı. Bu haberler sıkça dile gelmesi halkın büyük bir kısmını korkuya düşürdü. Teksaslılar birbirlerine şunu sormaktaydı. Bu tatbikatın karşısında durmak için ne yapalım? Devlet adamlarının bu haberi yalanlamasının halkı rahatlatacağı düşünülüyordu. Günden güne askeri tatbikatın muhaliflerinin sayısı artmaktaydı. Sonunda da o haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu olay haberlerin durumunun eskisi gibi olmadığını ispatlamaktaydı. Bu haberin doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Ama peki doğru olup olmadığı bilinmeyen binlerce habere ne olacaktı? Şu haberi ele alalım. Bir araba köprü üstünde seyir halindeyken köprü çöküyor. Haber organları bu olayda neye odaklanmaktalar? Arabaya, arabanın içindeki kişiye, nereden geldiğine, nereye gitmek istediğine, eğer hayatta kalırsa olayın ayrıntılarına ve bu gibi şeylere odaklanırlar. Ama bunlar gereksiz şeylerdir ve olayın detaylarıdır. Peki önemli olan nedir? Köprünün yapısal kalıcılığı. Bu diğer köprülerde de var olabilecek ve gizlenen bir tehlikedir. Ama araba olayının detaylarından, kişiye ne olduğundan daha fazla haber çıkmaktadır. Ve daha dramatiktir. Bu hikaye tartışmalı ve macera dolu görüntülerle doludur. Dolayısıyla bu konuda haber üretmek çok kolaydır. Bu nedenle yapay zeka konusu bu aralar çok daha fazla ilgi odağındadır. Ama insan vücudunun antibiyotik ettiklerine karşı direncinin giderek artması da günün konusu değildir. Çok detaylı haberlerin yapılması uzaylılar mevzusunu önemli kılmıştır. Ama kimse için dünyadaki aç insanların sayısı önemli değildir. Haber okumanın hayattaki önceliklerimizi değiştirmesinin yanı sıra başka dezavantajları da vardır. Bizim düşünmek ve doğru kararlar almak için odaklanmaya ihtiyacımız vardır. Ancak cep telefonumuzdan sürekli gelen bildirim sesi bunu yapmamıza izin vermemektedir. Kısa ve uzun bir sürü manşet arasında düşüncelerimiz karıştırmakta ve bir anda korkunç bir fırtınanın görüntüleri düşüncelerimizi bozmaktadır. En son ne zaman bir haberi okumak veya duymak bizi önemli bir karar alma konusunda motive etti? Haber sitelerinde sayfalarca ama yararsız olan çok sayıda haber var. Ne zaman ve nasıl işimize yarayacağını bilmediğimiz haberler. Yeni bir rekor kırmak için çok sayıda hamburger yiyecek adamın haberi bize nasıl bir fayda sağlayacaktır? Peki iki ünlü kişinin evlilik ya da boşanma macerasını izlemenin bize yararı olacak mıdır? Genelde bu haberlerin bizlerin hayatıyla en ufak bir ilgisi bile yoktur. Hayatımızın değerli dakikaları medyanın meşhur ettiği kişileri tanımakla geçmektedir. Bizim için haber tüketimi uyuşturucu tüketiminden farklı değildir. İlk adımda uyuşturucular bizleri bağımlı hale getirmektedir. Sonrasında da gerçeklikle bağımızı koparmaktadır. Haberler de aynı işlevi görmektedir. Görünüşte heyecan verici manşetler bizi herhangi bir konuyla ilgilenmeye ve daha fazlasını öğrenmeye davet etmektedir. Ancak önümüzde sadece bir dizi alakasız konu bulunmaktadır. Ayrıntılar bize yeni bir bakış açısı kazandırmayacaktır. Günlük haberler bir yığın bilgiyi zihnimize doldurmaktadır. Belki de haberlerin bizi bilinçlendirdiğini düşünmekteyizdir. Ama işin aslı böyle değildir. Haberler bizlere bir şeyler bildiğimizi düşündürdüler. Zamanla kitap ve bilimsel yayınlar okuma ihtiyacımızı yok ettiler. Ne kadar fazla haber okursak o kadar kafamız karışacak ve daha az bileceğiz. Anlamamıza yardımcı olabilecek içerikler gazetelerin sayfalarında değil, kütüphanelerin raflarında durmaktadır. Peki neden haberlere bağımlı olduk? Uzmanlara göre haberlere bağımlılık bir şeyleri kaybetme korkusundan doğmaktadır. Her seferinde haber sitelerine, sosyal mecralara, gazetelere bakmanın yoğunlaştırdığı bir korkudur bu. Medya, heyecan verici ve ilginç şeyleri kaçırma korkumuzu kullanmaktadır. Bu korkuya FOMO adı verilmektedir. Haberler gerçeklere vurgulayarak göz kamaştırmakta ancak doğru ve faydalı bilgi vermemektedir. Haberler bir sonraki habere dair spekülasyonlar, tahminler ve beklentilerle doludur. Gazeteler bir suçun ayrıntılarını yarına aktarmaktadır. Haber ajansları ilerleyen saatlere kadar haber vermekte ve sosyal ağlar marjlarını artırmaktadır. Onlar için en önemli şey bizi oyalamaktır. Bizi oyalamanın tek yolu ise sürekli haber üretmektir. Artık 1930 yılının 18 Nisan'ının tekrarlanma ihtimali gülünç gelmektedir. Günümüzdeki haber ajansları haber bulamasalar bile haber üretmektedirler. Haber yüksek hızla ve fiyatı önemli olmadan üretildiğinde hiç kimse sahte haberler hakkında soru sormaya vakit bulamayacaktır. 2015'teki tatbikatın üzerinden yaklaşık 8 yıl geçti. Ancak bu hikaye yeni örneklerle karşılaştırıldığında çok eski görünmektedir. Çünkü sahte haberler son birkaç yılda daha tuhaf boyutlara ulaşmıştır. Facebook ve Google gibi sitelerin baloncuklar ve akıllı filtreler oluşturarak sahte haberleri yaymakta ilk sıralardaki siteler olduğu bilinmektedir. Facebook ve Google kullanıcılarının davranışlarını analiz ederek onlara yalnızca beğendikleri veya kabul ettikleri şeyleri göstermektedir. Bu süreçte karşıt görüşler kullanıcılara ulaşmaz, daima benzer görüşler kapsamında kalırlar. Dolaylı olarak bu olay yalan haberlerin yayınlanması için uygun bir platformdur. Çünkü bunların inkar ya da reddinin kitleye ulaşma ihtimali azalmaktadır. Sahte haberlerin tespit edilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Sahte haberler oluşturulabilen günümüzün en yeni platformuna derin sahtelik denmektedir. Bu platform yapay zekayla insanların yüzlerini değiştirerek yalancı fotoğraflar oluşturmaktadır. Belki bu teknoloji eğlence için mükemmeldir. Ancak sahte haber yapımcıları öyle düşünmemektedir. Bir siyasetçinin savaşın başlangıcına dair sözlerini, bu sözler hiç söylenmemişken insanların kendi gözleriyle gördüğünü düşünün. Derin sahtelik, deepfake önümüzdeki yıllarda Humo'yu akıllıca kullanacaktır. Yıllar boyunca gazeteciler, ihbarcılar da olsa bugün büyük haber şikayetleriyle muhatap olmaktayız. Süper zenginlerin sahip olduğu ve onların çıkarlarını düşünen şirketler, hisse değerleri bize bağlı olduğundan bizi bir şekilde bilgilendirmeye çalışmaktadırlar. Bu şirketlerin büyük ve şık binalarında devasa fabrikalar izleyicinin aklını başından almak için çalışmaktadır. Bunlar sosyal ağlarla işbirliği içinde bir endüstri oluşturan fabrikalardır. Ham maddesi ve son ürünü insan olan bir endüstri. Değerli dinleyiciler, Pencere isimli sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı programımızda sizlerle tekrar birlikteyiz.
Gençlik günleri ve anları, güzellik, heyecan, neşe, mutluluk ve eğlence ve sevinç ile ilgili güzel anlar, şık ve tertemiz giyinmek, anılarla dolu misafirliklere gitmek, unutulmaz seyahat anları gibi güzel duygularla dolu günlerdir. Ancak birçok genç insanda duygular işleri yapma iradesinin temelini oluşturur ve zihinleri her an ve her gün sadece bu tür zevkler ve eğlencelerle meşgul olur. Ve asla yaşamın yarınını ve yarınlarını düşünmezler. Bu yüzden gençlik çağının hoş ve güzel meziyetlerinin yanında rahata düşkünlük, çeşit peşinden gitmek, geleneklere karşı çıkmak ve aile ve toplumun olmazsa olmazlarını göz ardı etmek genç kuşağın en çok sevdiği durumlardır. Gerçekte bu tür düşünen gençler yaşamlarında görev ve sorumluluklara sıcak bakmaz ve başkalarına karşı söz ve davranışlarında veya bakış açılarında ve yöntemlerinde her türlü kısıtlayıcı etkenden kaçmaya çalışır.
Ünlü bir şairin gençler hakkında yazdığı gibi, gençlik çağında çaba harcamak ne hoştur. Çünkü gençlikten daha hoş bir dönem yoktur. Sen ömrünün baharının kıymetini bil. Ömrümüzün hazanı gelince başka bahar yoktur.
İnsanlar için sorumluluk bireysel, sosyal ve ilahi olmak üzere üç boyutta söz konusudur ki sırasıyla insanın kendisine ve insanlara ve Allah'a karşı sorumluluktan ibarettir. Bireysel sorumluluk, insanın gücü yettiğince kendini doğru tanıması ve mümkün mertebe içindeki yetenekleri geliştirmesidir. Bir başka tabirle bu sorumluluk insanın kendine karşı hakkını eda etmesidir. Kuşkusuz insan yaşamında bu yolu izleyerek geride bıraktığı takdirde yaşamında büyük başarılara imza atabilir ve kimliğin en güzel biçimde şekillenerek gelişebilir.
Ebeveyn büyük bir aşk ve sevgi dolu bakışlarla 3 yaşındaki evladını oyuncaklarını toplamaya teşvik ederken ve çocuk kendi küçücük elleriyle oyuncaklarını toplayarak yerine koyduğu vakit aslında çocuğa ilk sorumluluk duygusu tüm güzelliğiyle aile ocağında öğretilmiş olur ve çocuk ilk kez kendi kendine bakabileceği ve işlerine çeki düzen verebileceği duygusuna kavuşur. Yıllar sonra dünün bu çocuğu gençlik çağına geldiğinde kendisine verilen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebileceğinin mutluluğunu yaşar. Gerçekte kifayet ve liyakat duygusu ancak zati liyakatımızı ispat ettiğimiz ve yükümlülük ve sorumluluk üstlenerek özgüven zirvesine ulaştığımızı hissettiğimiz anda oluşur.
Yüce Allah'ın mahlukları ve kendisiyle irtibat alanında sorumluluk duygusu taşımak ve kendimizi yükümlü hissetmekte insanoğlunu bitkilerden, hayvanlardan ve genelde insandan başka mahluklardan ayırt eden kişiliğinin işaretidir. Kulluk duygusu her insanın duygu ve düşünce ve bilgi sahibi olduğu gibi çok parlak ve hoş bir hakikati hatırlatır.
Bu özelliği taşıyan insan akılcı bakar, düşünceli karar verir ve bilinçli hareket eder ve görevlerini yerine getirerek kah meleklerden daha üstün bir konumda Yüce Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak gibi makama nail olur.
Gerçekten sorumluluk ve yükümlülük yaşamın her anında inkar edilemez bir hakikattir ve bu konuya birçok ayet ve rivayette vurgu yapılmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet gününde hiçbir kul ondan 4 soru sorulmadan şuradan şuraya gitmez. İlkin elbisesi sorulur. Şöyle ki nasıl ve hangi yolda yıpranmıştır. Yine yegane sermayesi yani ömründen sorulur. Şöyle ki nasıl harcamış ve nasıl sona ermiştir. Daha sonra malı ve servetini hangi yolda harcadığı sorulur. Ve dördüncüsü bizim ve ehli beytimizin sevgisi sorulur. Şöyle ki bize karşı ne kadar marifet ve tanıma kavuşmuş ve bizi ne kadar sevmiştir.
Tahran Radyosu.
Gerçek kulluk görevini yerine getirmenin zorlukları vardır. Fakat bu görevi yerine getirmekten doğan ruhi huzur ve hoş ve gönülleri okşayan tat, insanın sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmesine katkısı olur. Bu yüzden bazı kanaat önderlerine göre cennete uzanan yol görevimizi yerine getirmekten geçer. Bundan başka her görevi ve sorumluluğu yerine getirmek genç insanda özgüven duygusunu artırır ve onu daha büyük ve daha geniş sorumlulukları üstlenmeye hazır hale getirir. Ayrıca sosyal gelişmeyi ve yenilenme sürecini hızlandırır.
İş ve sorumluluk dünyasına ayak basan genç insan, ergenlik çağının heyecanlarından kaynaklanan baskıya daha rahat katlanır ve sosyal, fikri ve duygusal büyümesi ivme kazanır ve daha da önemlisi gençlere düşüncelerini iş ve amel arenasında sınamalarına ve böylece ilerleme yollarını açmalarına yardımcı olduğu gibi mesleki ve sosyal rolünü ifa etmek için uygun plan yapmasını ve yaşamına çeki düzen vermesini kolaylaştırır. Uzmanlara göre eğer herkes sorumluluğunu yerine getirir ve kendini sorumluluklarına karşı yükümlü hissederse toplum daha fazla gelişir ve suç ve cinayet oranı azalır. Bu arada aile bireyi doğduğu andan itibaren kişiliğinin birçok boyutunu kazandığı bir ortam olarak insanların sorumluluk üstlenmesinde önemli bir rol ifa eder.
İranlı psikoloji uzmanı gençlerin sorumluluk üstlenmeleri konusunda şöyle diyor. Gençlerin nasıl sorumluluk üstlendikleri konusunda birçok ilkeden söz ediliyor. Bu ilkelerden biri her insan yakınlarına karşı sorumluluk hissettiği takdirde sosyal yaşamında da sorumluluk üstlenmeye hazır hale geldiğidir. Bir başka ifadeyle bizler bir gençten ancak kendi ailesi, arkadaş grubu ve birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumluluk hissettiği zaman sorumluluk üstlenmesini beklemeliyiz.
Kuşkusuz insanların başka mahluklardan en üstün farklılığı akıl ve düşünce ya da tanım ve marifet nimetinden yararlanmasıdır. Kendilerini varlık aleminde insan bilen ve insanı da kendini yaratılış alemine ve Allah'a karşı sorumlu bir mahluk şeklinde yorumlayanlar hiç kuşkusuz günlük yaşamlarında güncellik, beyhudelik, şaşkınlık ve kararsızlık gibi durumlara düşmez. Şüphesiz genç kuşağın bu basirete ve bilince kavuşması her türlü kuşku ve kaygıyı bertaraf ettiği gibi insani sermayelerin heba olmasını da engeller ve yaşamın değerli fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye katkısı olur.
Öte yandan aşağılık kompleksi, kendini kaybetmişlik, menfi telkinler, dıştan gelen aşağılanmalar ve bilinçsizlik gibi durumlar insanda korku ve kaygıyı artırır ve buna paralel olarak insanı iradesizliğe, sorumluluktan kaçmaya, rahata düşkünlüğe ve gevşekliğe sürükler. Bu yüzden korku insanın yenilgisine, utancına, zilletine, çirkinliğine ve her türlü fazileti ve yaşamın güzel değerlerini kaybetmesine yol açar. Dini öğretilerde korkudan kişisel bozukluk etkeni şeklinde söz edilmenin yanında insan kişiliğinin bu afetten arınması için de bir takım tavsiyeler sunulmuştur. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Gevşeklik ve tembellik ve halsizlik, başta genç kuşak olmak üzere herkesin kişiliğinin kemale ermesi yolunda ciddi afet sayılır ve azimli ve kararlı olmak bu derdin en iyi dermanıdır.
Eğer dünyanın sınav ve imtihan arenası olduğu ve daha net bir tabirle hareketten ziyade surat ve surattan ziyade sollama yapılan bir müsabaka meydanı olduğu yüce gerçek kabul edilirse, o zaman gevşeklik, müsamahakarlık ve halsizlik gibi durumla asla insan cismini ve ruhunu boş verme duygusuna kapılmaz veya yaşamın hakikatini hiçe saymaya ve bugünün işini yarına bıraktırarak ciddi sorumlulukları üstlenmekten kaçındırmaz. Zaten bu yüzden tüm semavi evliyalar ve liderler de bu gibi durumlardan Allah'a sığınmış ve şöyle demiştir. Ey Yüce Rabbimiz! Tembellikten ve halsizlikten ve gevşeklikten ve duyarsızlıktan sana sığınırım.
Psikologların üzerinde sık sık vurgu yaptıkları alıştırmalardan biri düşünceyi arındırma alıştırmasıdır ki bu da yaşamda başarı ve sorumluluk üstlenme ve onurla yaşamanın başlangıcıdır. Bu merhalede insanın içine yerleşen inançlar müspet inançlara dönüşür ve insan ona göre hareket eder. Bu aşamadan sonra yapamam, istemiyorum, korkuyorum, çok şanssızım ve benzeri sözcüklere yer yoktur. Dini bilimlerde acizliği itiraf etmek ve kötüye yormak, insanların düşüncesini, amelini, kararını ve çabasını göz ardı etmek ve ilahi isteğin yaşamın çeşitli alanlarında etkisiz olduğunu düşünmektir ve çok eleştirilen bir konudur.
İslam kültüründe gençleri sorumluluk üstlenme doğrultusunda teşvik etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için dolaylı yollara başvurmak ve yeni yöntemlerden ve zevklerden yararlanmak, gençlerin bu önemli meseleye eğiliminde büyük etkisi vardır. Yeni kuşağı büyük insanların yaşam öyküleri ile tanışması, onları bilinçli olmaya ve yaratıcı düşüncelere sahip olmaya teşvik etme yollarından biridir. Yine gençleri bilgilerini ve yaşamla ilgili genel kültürünü arttırmaya teşvik etmek de ileriki yaşamında başarılı olmalarında önemli rol ifa eder. Öte yandan genç kuşağı her halükarda ve her durumda Allah'ın huzurunda oldukları konusunda uyarmak ve üstlendikleri her türlü sorumlulukta Allah-u Teala'nın onları gözetlediğini hazırlatmak da genç kuşağın ahlaki vicdanını geliştirir ve çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmelerine yardımcı olur.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı parsude.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze dek gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlığı kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli amele sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirilmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği, fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır, lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonucu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşturur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur. gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir. İmam Sadık aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınır belirtmemiştir. Babam İmam Bagır aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyleydi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.